TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Karakterin öyküsü.
Neler geçti başından? Kırgın değil, umutlu hep. Ama daha şimdiden yaşam kendisine yeni bir serüven önerdi mi, bugün değilse bile yarın bundan vazgeçmek gerektiğini, kaçmak gerektiğini düşünüyor. Charlo bir avareden başka bir şey olmamayı benimsiyor, sonra da bundan övünç duyması gerektiğini anlıyor.
Philip Supo'nun Charlie Chaplin'in filmlerinden uyarlayarak yazdığı eseri Charlo, bize sinema tarihinin en çok sevilen karakterinin öyküsünü anlatır. Sessiz sinemanın kralı Charlo ve diğer sessiz kahramanlar var bugün karakterin öyküsünde.
Charlie Chaplin düşündüğümüzde nereli olduğundan başlamak kaydıyla hayatıyla ilgili epey belirsizlik ve şüphe de vardır ama Londra'da doğduğu söylenir. Amerika'ya sonradan gelir. Hatta Amerika'ya geldikten sonra kendisinin dönemindeki diğer karakterlerle çeşitli noktalarda çakışmalar da vardır. Oyunculuğu aslında biraz öyle başlar. Mack Sennett'in yanında çalışır. Keystone komedilerinde rol alır.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden Ali Karadoğan'la Charlie Chaplin'in yaşamını konuşuyoruz. Chaplin'in sinemayla oyuncu olarak tanışması Boğaz Tokluğuna adıyla bilinen Making a Living filmidir. 1913 yılında çekilen bu film Chaplin'in göründüğü ilk film.
Charlo'nun hiç izinin olmadığı bir filmdir. Charlie Chaplin silindir şapkası olan, monoklu olan, redingotlu bir İngiliz'i oynar ve kötü adamdır. Sinsi, tuhaf bir karakterdir ama bu hayal kırıklığı yaratır senette. Çok öyle başarılı olmaz. Bir sonra şöyle bir haber alır Keystone şirketi. Çocuklar kendi aralarında bir araba yarışı yapıyorlar diye bir haber gelir. Çünkü Mack Sennett'in çalışma usluplarından bir tanesi o. Çeşitli yerlerde böyle küçük atraksiyonların olduğunu duyduğu zaman oraya bir tane oyuncu, yönetmen, kameraman bir şeyler yolluyor. Onları kaydediyor aslında ve onu daha sonra filmlere dönüştürerek kullanıyor. Ve Charlie Chaplin yani kendisine komik bir kostüm bulup çekim sırasında kameranın önünde dolaşması gerektiğini söylüyor. Charlie Chaplin de arkadaşlarından ne bulduysa onları alıyor işte. Bu buldukları da daha sonra onu Charlo haline getirecek olan şeyler. İşte pantolon, ceket, ayakkabı, takma bıyığı. Bildiğimiz bastonu hani o melon şapkasıyla birlikte bunları alıyor. O yarışmaya katılmaya gidiyor. Bu filmin adı Venedik'te Yumurcakların Otomobil Yarışı diye Türkçeleştirilmiş bir isim var. Kit Autoraces at Venice diye 7 Şubat 1914 bu filmin tarihi. Bu kılığı kıyafetiyle Charlo'nun sinema sahnesine ilk çıktı an. Bir önceki filmde bu kılık kıyafet yoktur. Artık bundan sonra Charlo bu kılık kıyafeti pek çok filminde kullanacaktır. Kendisine atfedilen o serseri küçük adam imgesi de bu filmden itibaren güçlenerek gidecek. Ama asıl Charlie Chaplin'i Charlo yapan filmse daha sonra serseri diye de çevrilmiş olan Trump filmi 1915'tedir. Bu aslında hani kıyafet olarak ortaya çıkmış Charlo'ya bir kimlik de kazandıran bildiğimiz zaman zaman her türlü serseriliği yapan ama iyi kalpli ne yaparsa yapsın her zaman bir tarafından iyilik yapmak durumunda kalan bazen de iyilik yaparken bile küçücük de olsa kendini düşünen o karakterin duygusunun da ortaya çıktığı ilk film. Merhametli, sempatik sonra da artık bildiğimiz Charlo Niye Şardo? O da aslında Fransızların verdiği isim. Palyaço demek. Yani bir palyaço komedyen geleneğinin parçası olarak da Charlotte. Biz de belki de hani o dönemlerde Fransızcanın da baskınlığıyla ilgili Charlot olarak yerleşiyor. Bu Trump filminde aslında baktığınızda hüzünlü bir hava var filmde. Çocuksu, çıkarcı, küçük hainlikler yapan, hassas, yoksul, yalnız bir adamın öyküsü aslında anlatılıyor. Ve bu saydığım şeyler bundan sonraki pek çok filminde Charlie Chaplin'in 3 aşağı 5 yukarı çeşitli biçimlerde zaman zaman farklılaşarak da olsa hep karşımıza çıkacak şeyler.
Ki uzun filmlerde bile.
Dahil. Yani 40'lı yılları dışarıda tutarsak biraz daha sesin olduğu Monsieur Verdo gibi birkaç yaptığı film hariç olmak kaydıyla uzun filmlerinde işte eski adıyla Asri Zamanlar, Modern Zamanlar, Büyük Diktatör, Şehir Işıkları falan dahil olmak kaydıyla hemen hemen hepsinde görüyoruz Charlie Chaplin'in bu halini.
Ziller çalıyor. Akşam yemeği. Yolcuların kimisi yemeğe inmiyor. Rüzgar çıktı. Deniz dalgalı. Gemi sallanıyor. Yüreği hopluyor yolcuların. Nice sıkıntılardan sonra deniz durgunlaşıyor, yürekler ferahlıyor. Az sonra kıyı görünüyor. New York, özgürlük anıtı, gökdelenler.
Charlie Chaplin, Amerika Birleşik Devletleri'ne, o fırsatlar ülkesine geldiğinde bu kadar ünlü olacağını bilmiyordu. Ortaya çıkardığı Charlot karakteri o kadar ilgi gördü ki kendi de kolay kolay sıyrılamadı Charlot kimliğinden.
Aslında Charlot karakterini ortaya çıkaran nedir diye düşündüğümüzde bu konuda söylenmiş çeşitli şeyler var elbette ki. Bunların en başında aslında Marcel Martin'in Türkçe'de de yayınlanmış bir kitabı vardır. Charlot diye yayınlandı. 1960'lı yıllarda galiba çıktı. Hala dolaşır etrafta. Önemli kitaptır aslında. Orada Marcel Martin'in Charlot tipinin ortaya çıkması için üç şey söyler. Bunlardan bir tanesi o tipi etkileyen gezgin Yahudi teması olduğunu söyler. Onun hiçbir zaman açıklamadığı etnik kimliğiyle ilişkilendirir. Bunlardan bir diğeri Don Quixote'tur. Hatta sadece Don Quixote değil, Charlot'un Don Quixote'la Sancho Panza'nın karışımı olduğunu söyleyen yaklaşımlar vardır. Bir tarafıyla kahraman, her şeyi yapmaya çalışan ama diğer tarafıyla da o biraz daha itaat etmeye yatkınlıkla ilişkili olarak. Bir üçüncüsü de biraz Brecht'le ilişkilendirerek aslan asker Schweig meselesiyle bağlar. Bu üç temanın Charlot'un o karakterinin ortaya çıkmış olmasına önemli olduğunu söyler. Marcel Martin aslında gezgin Yahudi temasının Musevi kültüründeki bir roman geleneğiyle de ilişkilendirir. Ona ilişkinde işsiz, güçsüz, aylak bir adam figürünün olduğu şeylerden bahseder. Şanssız, sakar olan bir tipten bahseder. Yılışık, dilenci ve asalak olan bir üçüncü kahraman tipinden bahseder. Bütün bunların birazcık karışımı olduğunu söyler. Yani Charlot tipinin kültürel kökenlerine bakarken buralara kadar gidebilmek mümkün.
Dünyanın her yerinde en çok taklit edilen karakter Charlot. Şapkayı bastonu kapıp bir de takma bıyıkla sokakta Charlot taklidi yapan binlerce insan var pek çok ülkede. Hatta Charlot'a benzeme yarışmaları bile düzenlenmiş zamanında. Bu kadar sevilmesi onu diğer sessiz sinema karakterlerinden ayrı bir yere koyuyor.
Belki dönemi düşünerek dönemin tiyatro geleneğini ve oradan sinemaya geçen geleneklerini düşündüğümüzde bir nebze olsun yanıtlayabiliriz. Bunların temellerinden bir tanesi Max Sennett aslında. Max Sennett'in yaptığı güldürlerdeki yani çünkü Max Sennett'le birlikte çalışmaya başlıyorlar. O dönemin birazcık bu kısa filmler üzerine temellenen sinemasını onlar domine ediyor gibi. Orada çok esneklik tanımayan, çevresindeki değişikliklere de ayak uyduramayan bir karakterin çoğunlukla mekanik hareketleri üzerine temellenmiş bir güldürü var. Biraz kaba, biraz hoyrat, eyleme dayalı, hatta slapstick denen böyle keçi derisine yapılmış maşa gibi olan, birbirine vurduğunuzda bol miktarda ses çıkaran bir değnekten adını alan bir komedi türü var. Biraz hoyrat ve kaba bir tür. Oradaki karakterlere baktığınızda yani karakterlerin çok psikolojik özellikleri öne çıkmıyor ya da duygu halleri her zaman çok net değil. Daha ifadesiz ve kaba bir uslupla komedi yapmaya yatkın bir gelenek var. Charles Chaplin aslında geldiği noktada bu Mack Sennett'teki hani insanların kişiliklerinin olmaması halini değiştiriyor biraz. Artık Charlot'da bir kişilik, bir kimlik var. Üzülen, kötülük yapan, bazen küçük kötülükler bunlar, öyle büyük kötülükler değil. Bunu yaptığı zaman bile üzülen, bundan etkilenen bir hal görüyoruz. İşte yumurcakta hani bir çocuk bulur, çocuğu başından savmaya çalışır. Nereye bıraksa geri almak zorunda kalır, hiçbirini reddedemez aslında. Çocuğun kendisiyle ilgisi yoktur. Çocuğu alır ve büyütür. İşte çocuğu kendisinden almaya kalktıklarında onun için mücadele eder. Normalde öyle her şey için uğraşan biri değildir. Rahatlıkla vazgeçer. Özelliklerinden biri de belki bu. Vazgeçmeyi de bilir aslında Charlot. Mack Sennett'in karakterleriyle karşılaştırdığımızda başka bir şey var. İşte Harold Lloyd'la karşılıklı olarak düşündüğümüzde aslında hani 20'lerin Amerika'sına hakim olan neşeli, canlı ve iyimser hava Charlot'la çelişki taşır. Charlot o kadar iyimser biri değildir. Kendisinde bir iyimserlik hali vardır da içinde bulunduğu toplumsal koşullar o kadar iyi değildir. Yoksul mahallelerde yaşar, yoksul yerlerde yaşar. Yemek için ayakkabısını hani yemek durumunda bile kalır. Yaşadığı yerler çok küçük. Oturduğu her şeye dökülür. Çünkü zaten kıyafetlerinden başlayarak her şey çok çok eski ve de püsküdür.
Altına Hücum filminde Charlot yiyecek alacak parası olmayacak kadar yoksul ve açtır. Açlıktan ölmemek için bir ayakkabıyı pişirir. Ayakkabıyı adeta bir balık gibi, ayakkabının bağcıklarını da spagettiymiş gibi yer. Ünlü sinema kuramcısı André Bazin'e göre Charlot nesnelerin anlamını değiştirir ve bu durum bizi güldürür. Charlie Chaplin'i diğer komedyenlerden ayırt eden en önemli özelliklerden biri de politik duruşudur. Yıllar önce geldiği Yeni Dünya'da bir süre sonra tutunamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği vahşi kapitalizme direnmektedir o. Soğuk Savaş'ın en can alıcı günlerinde Sovyet ajanı ilan edildiği bile olur. Yıllar önce umut dolu düşlerle geldiği bu ülkeden bir süre sonra ayrılmak zorunda kalacaktır. Kalan ömrünü İsviçre'de geçirir.
Chaplin kişisel hayatı söz konusu olduğunda da zaten bu anlamda başı derde girmiş biri. Hem Yahudi olması gerekçesiyle çeşitli zamanlarda ayrımcılıklara da uğradığı söylenir. Sürekli bunu açıklama konusunda zorlanmış olması da. Kendisi bunun üzerine özel bir açıklama hiç yapmamış bildiğim kadarıyla. Ve döneme baktığınızda komünist olması vesilesiyle de Komünist Aleyhtar Faaliyetler Komitesi tarafından soruşturmaya falan uğramış. Ülkesine dönmemiş. Hiç dönmeyeceğim demiş ama 72'de özel bir Oscar almak için dönmüştür. Bu anlamıyla hani politik bir tarafı hep oldu ama kendisi bunu ben bir bireyim. Bu anlamda hani politiğim. Onun dışında herhangi bir politik düşüncem yok anlamına gelen şeyler söylemiştir ama hani yapmaya ve söylemeye çalıştığı şey şu muhtemelen. Ben sanatçıyım. Benim için politika varsa o filmlerinde yaptığım şey, Charlie Chaplin'in Charlot karakteri o yüzden belki de en politik karakterlerden biri olarak rahatlıkla görülebilir. Çünkü her şeyden önce yoksuldur. O yoksulluğu aşmak çabasındadır ama hiçbir zaman aşamaz. Çünkü o sınıfsal kategoriler o kadar kolay aşılabilir şeyler değildir. Diğer kahramanlara baktığınızda bu sınıfsallığı o kadar rahat görmeyiz. Öyle bir dert yoktur. Charlie Chaplin üst sınıfa dahil olduğu bir mekan, bir ortamda bile olsa kendisini rezil etmenin bir yolunu bulur. Yani o sınıfa ait olmadığını ve hiçbir zaman olamayacağını mutlaka izleyiciye hissettirir. İşte yemek yerken boğazına takılır, bir şey alacakken sıçratır etrafa ya da düşer. Mutlaka yani o ortamı da hani etrafındaki nesneleri de bir şekilde hani kullanarak harap etmenin bir yolunu bulur. Çünkü oraya ait değildir ve o yüzden orada o kadar doğal durmaz her zaman.
Kendi de yoksul olduğu için hep yoksulların yanındadır Charlot. Yalnızca yoksulların değil tabii, çocukların, sokak köpeklerinin, acı çeken her canlının. Yıllar ilerledikçe politik duruşu daha da keskinleşir. Henüz Hitler Avrupa'yı fethetme düşüncesini hayata geçirmeden Charlie Chaplin Büyük Diktatör adında bir film çeker. Bıyığını Charlo'dan alan Hitler'i filmdeki Hinkel karakteriyle eleştirir. Diktatör Hinkel'e ikizi kadar benzeyen Berber'e filmin sonundaki o tarihi konuşmayı yaptırır.
Üzgünüm ama ne yapayım ki, imparator olmak istemiyorum ben. Benim işim değil bu. Kim olursa olsun ne keyfimce yönetmek istiyorum ne de fethetmek. Elimden gelse herkese yardım etmek isterdim. Ortak mutluluğumuzla yaşamak istiyoruz, ortak mutsuzluğumuzla değil. Birbirimizi hor görmek, birbirimizden nefret etmek istemiyoruz. Herkese bir yer var bu dünyada. Toprak ana yeterince zengindir. Her birimize yaşamımızı sürdürecek olanı sağlayabilir. Beni duyma olanağı bulanlara diyorum ki, umutsuzluğa düşmeyin. İnsanlığın kini geçecek, diktatörler yok olup gidecektir. Demokrasi adına birleşelim.
Charlie Chaplin adeta geleceği görmüştü. Büyük Diktatör filminde anlattığı Hitler, kısa bir süre sonra tüm dünyayı savaşa sürükleyecek adımları atacaktı. Sinemanın sesle tanışmasından sonra bile sessiz film çekti Charlie Chaplin. Kendimi anlatmak için söze ne gerek var diyordu. Sessiz sinemanın tartışmasız en popüler karakteriydi o. Ancak Charlo kadar etkileyici başka sessiz kahramanlar da vardı. Harold Lloyd onlardan biri.
Bu noktada Harold Lloyd'un canlandırdığı karakterler mesela tam bir tezatlık taşı. Daha temizdir, takım elbisesi vardır, kravatı vardır, gözlüklüdür. O yüzden sınıf atlamak meselesinde Charlo kadar başarısız değildir. Öyle bir çabası vardır Lloyd'un karakterlerinin, hani sınıf atlamaya müsaittirler. Ve istediklerini hani kararlı bir biçimde elde etmek konusunda çaba gösterirler. Bundan çok vazgeçmezler. Döneminde Charlie Chaplin'e rakip olabilecek popülariteye erişebiliyor Harold Lloyd'un karakterleri. Sürekli olarak karşılaştığı engelleri ve tehlikeleri anları aşıp bir amaca ulaşır bu karakterler. Hani Amerikan rüyası diye bireysel başarı hikayesi olarak anlatılan pek çok şeye çok denk düşen karakterlerdir.
Harold Lloyd'u ayrıcalıklı kılan gözlüğü ve becerikli olmasıydı. Pek çok Harold Lloyd filmi küçük cambazlıklar içeriyordu. Hatta Lloyd'un bu sahnelerin bazısını çekerken yaralandığı bile söyleniyor. En unutulmaz filmi Safety Last. Film belki konusuyla hatırlanmıyor ama gökdelenin tepesinde bulunan saatin yelkovanına tutunmuş adamı pek çok kişi hatırlayacaktır. İşte o adam Harold Lloyd.
Charlo'da hep bir insanlık durumuna ilişkin bir şey vardır aslında baktığımızda bütün filmlerde. Buster Keaton'ınki çok öyle değildir. Dış dünya ile bireyin çatışmasını daha biraz böyle hafif bir alaycı bir üslupla, biraz da gerçeküstücü bir üslupla ele almayı tercih ediyor zaman zaman. Charlie ne kadar humanistse karamsar ve varoluşçu da diyebiliriz zaman zaman Buster Keaton'a. En büyük özelliği de Buster Keaton'ın değişmeyen yüz ifadesi. Taş surat Keaton olarak zaten biliniyor. Filmlerinde neredeyse çok nadiren jestler ve mimikler yüzünde görüyoruz. Bayağı ifadesiz bir, ki o jestler ve mimikler de yaptığında çok komik olabiliyor. Hiç yapmadığı için. Tüyler ürpertici diyebileceğimiz olaylar karşısında bile yüz ifadeleri değişmeden her zaman soğukkanlılığını koruyan tipler. Biraz savaşçılar. Bir şey yapmak konusunda hani vazgeçmeyip onu sonuna kadar rahatlıkla zorlayabilen karakterler. Temiz yürekli bu da. Dönemin hani bütün komedi karakterlerine baktığınızda aslında hepsi iyi çocuklar.
Müzik Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton. Seslerini kullanmadan insanları güldürmeyi başaran iyi çocuklar. Onlara iki isim daha eklenebilir. Sessiz sinemayla hayatımıza giren, sonrasında da film çekmeyi sürdüren ve Türkiye'deki seslendirmeyle bambaşka bir kimliğe bürünen bir ikili. Laurel Hardy.
Yanlış hatırlamıyorsam Laurel Hardy'den galiba Stan Laurel, Charles Chaplin'le birlikte aynı kumpanyayla geliyorlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı zaman dilimde çalışmaya başlıyorlar. Stan Laurel ve Oliver Hardy 1919'da falan birlikte çalışmaya başlıyorlar. İlk filmleri de zaten The Lucky Dog. Çok uzun yıllar birlikte yüzlerce filmde çalışmış. Dünyanın komedi dendiğinde en önemli ikilisi hemen hemen herkesin aklına geliyor. Pek çok ülkede farklı farklı versiyonları, farklı farklı biçimlerde oynamıştır filmleri. Şeyleri yapılmıştır, benzerleri. Türkiye'de Tosun ile Yosun ya da Tosun ile Yosun'un maceraları diye Nuri Ergün'ü yönetti. 1963 tarihli Necdet Tosun ile Muzaffer Demir'in afişteki adıyla Muzaffer Yosun'un oynadığı bir filmdir. Belki hani Laurel Hardy için söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi Ferdi Tayfur'un seslendirmesi. Her iki karakteri de Ferdi Tayfur seslendirir. Bu filmlerin bir özelliği de şu. İlk başta hani filmlerdeki var olan şeyleri seslendirdiğinde Ferdi Tayfur çok ilgi çekmediğini görüyor. O yüzden karakterleri konuştukları, yaptıkları, ettikleriyle Türkçeleştirmeye ve Türkleştirmeye başlıyor. İşte filmlerden bir tanesini örneğin Galata Kulesi'ni bilmem kime satmaya kalkan bir karakter haline getirebiliyor. Çeşitli yaptığı vurgular var. İşte okuduğu okuldaki İngilizce hocasının nasılsınız yerine nasılsınız mı demesini o vurguyla dublaj metnine taşıyıp onu farklılaştırarak bu karakterlere has bir şey kazandırıyor.
Ey baylar, bizimle iyi bir gece geçirdiğinizi zannederim. Yemeklerimizi de beğendiniz herhalde. Değil mi?
Yalnız çorbalar hep içmiş geliyor ve...
Benim de yatağımda daha yumuşak bir şilde olsaydı iyi olacaktı.
Gelecek ziyaretinizde bunları telafi ederiz. Merak etmeyin.
Hoşça kal.
Güle güle.
Ne rahat bir günde.
Bana bak Şişko, eğer 6 saat zarfında şeyi terk etmezseniz size 60 gün kasma kürek sallatırım. Sakın iş arıyoruz filan diye kimsenin başına bela olayım demiş.
Zıt karakterlerdir. Zaten hani fiziksel özellikleriyle itibaren o zıtlık başlar. O dönemin komedisinin temel özelliklerinden biri zıtlıklardır. Zıtlıklar sadece hani metin anlamında ya da söylenenler, davranış kalıpları anlamında, fiziksel anlamda zaten öncelikle başlar. Genellikle karıştırılır zaten hangisi Stan, hangisi Oliver. Zayıf olan Stan. Daha çocuksu. Beceriksiz, sorunlar karşısında rahatlıkla ağlayabilen, bundan da hiç tereddüt etmeyen bir karakterdir. Oli ise biraz daha otoriter, kibirli, her şeyi bilen bir tip gibidir. Kendisini daha zeki zanneder. Genellikle de ikilinin başını derde sokan Oliver'dır zaten.
Laurel Hardy komedileri de genelde sakarlığa dayanır. Görünüşleri itibariyle de zıt olan bu iki arkadaş çoğu zaman didişirler. Ama bu didişme daha çok şişman olanın yani Hardy'nin zayıf olanı yani Laurel'i aşağılamasıyla hatta tartaklamasıyla olur. Buna rağmen genelde haklı çıkan Laurel olur. Laurel Hardy yalnızca filmleriyle değil çizgi romanlarıyla da zamanında Türkiye'de epeyce sevilmişti. Sessiz sinema yılları, sinemanın ilk yılları. 1800'lerin son 10 yılından başlayıp 1930'lara kadar süren yaklaşık 40 yıllık bir ömür. Nice aşk öyküleri, hüzünlü maceralar yaşandı Beyaz Perde'de. Buna rağmen sessiz sinema daha çok komedi filmleriyle anılır oldu. Sessiz sinemanın usta komedyenleri büyük küçük demeden gönüllerde taht kurdu. Charlie Chaplin, namı diğer Charlot, Harold Lloyd, Buster Keaton, Laurel Hardy. Aramızda yaşasalardı güzel olmaz mıydı?
Bütün karakterler 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler yapabilecek karakterler. Ama Charlot'un çok özel bir yeri var. Ben Charlot'un dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğine inanırım böyle bir soru için.
C'est moi très seul à son temps, tu vois seul l'autre bon temps. Les oches si catonta. Tra la la la tra la la.
Röportajlar Ali Karadoğan, ses kayıt Mahmut Üçer. Metinleri seslendiren Zafer Elgin. Programı hazırlayan ve sunan Kurtuluş Özyazıcı.
Karakterin öyküsü.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.